Ayrım 10. Leopar karanlıkta avlanır. Wilbur Smith. Sayfa 110. Satmak için en uygun zamanı seçtin doğrusu, diyordu yat komisyoncusu. İkisi bavulun güvertesinde durmaktaydılar. Adam kruvaze blazer'ı denizci kasketiyle pek şıktı. Çapa armalı kasketi Bergdorf Goodman'dan 700 dolara almıştı. Cildinin güneş yanığı ondan bile etkileyiciydi. New York Atletik Kulüpteki güneş lambası, delici mavi gözlerinin çevresinde incecik örümcek ağı gibi kırışıklıklar vardı. Bunlar da tropik okyanuslarda ve mercan kayalarında güneşe karşı gözlerini kısmaktan değil, fiyat hazırlarken, fatura yaparkenki çabalarından olmalıydı Craig'e göre.
''Faizler çok düşük, millet yine yat almaya başladı.''
Avukatla karşılıklı boşanma şartlarını konuşmak gibi bir şeydi bu. Ya da bir cenazeciyle tören hazırlıklarını tartışmak gibi. Bavu o kadar uzun zamandan beri onun hayatının bir parçasıydı ki.
''Durumu iyi, tertemiz, bakalım. Fiyatınız da makul. Yarın birilerini getirir gösteririm.''
''Ben burada olmayayım.'' diye uyardı Craig.
''Anlıyorum Bay Mallow.''
Adamın konuşma tarzı bile cenazeci gibiydi. Ash Levin'in sesi de telefonda cenazeci gibi geldi. Ama yine de yata bir adam yollayıp Craig'in Afrika'da yazdığı ilk 3 bölümü aldırttı. Craig bundan sonra Henry Pickering'le öğle yemeği yemeye gitti.
''Seninle görüşmek gerçekten hoş.''
Craig adamı iki kısa buluşmasında ne kadar sevdiğini unutmuştu.
''Önce ısmarlayalım.'' diye önerdi Henry.
Bir şişe Grand Echezax'da karar kıldı.
''Cesur adam.'' diye gülümsedi Craig. ''Ben o ismi ağzıma almaya hiç cesaret edemem. Aksırık nöbeti tuttu sanacaklar diye korkarım hep.'' ''Çoğu kişi de vardır o. Büyük ve üstün şaraplar arasında en az tanınanı bu. Sebebi de bundan olsa gerek. Fiyatı da bu yüzden ucuz kalıyor, Tanrı'ya şükür.''
Şarabı keyifle kokladılar, ona hak ettiği dikkati yönelttiler. Sonra Henry kadehini elinden bıraktı.
''Şimdi bana Peter Fungabera hakkında neler düşündüğünü anlat.'' dedi.
''Hepsi raporlarımızda yazılı, okumadın mı onları?''
''Okudum ama sen yine de anlat. Bazen konuşma sırasında ufacık bir şey çıkar, raporlara girmemiş olur.''
Peter Fungabera iyi yetişmiş, üzerinde işlenmiş bir adam. İngilizcesi dikkate değer. Kelimelerini seçişi, ifade kudreti ama o ağır Afrika aksanı var. Üniforma giydiği zaman İngiliz subaylarına, normal kılıktayken bir televizyon dizisinin kahramanına benziyor. Ama kalçasına bez bağladığı zaman tam aslını gösteriyor. Sapına kadar bir Afrikalı. Onları düşünürken bu noktayı genellikle unutuyoruz. Çinlilerin titizliğini, İngilizlerin huyunu biliyoruz da Afrikalıyı esas karakteriyle pek az düşünüyoruz.
''İşte'' dedi Henry Pickering gururla, ''bu raporlarda yoktu. Devam et Craig.''
''Onları kendi standartlarımızla ölçüp ağır hareketli buluyoruz. Bunun miskinliklerinden olmayıp yapacakları her harekete önceden büyük önem vermelerinden kaynaklandığını anlayamıyoruz. Onları basit ve direkt insanlar diye görüyoruz. Oysa onlar dünya insanlarının en ketumu, en içe dönüğü. Kabilelerine İskoçlardan bile daha fazla bağlılar. Bir kan davasını yüzlerce yıl sürdürebilirler, tıpkı Sicilyalılar gibi.'' Henry Pickering dikkatle dinliyor, o yavaşladıkça onu tekrar konuşturacak sorular soruyordu. Bir seferinde,
''Hala tam anlayamadığım bir şey var Craig.'' dedi. ''O da matabele. En de böyle sözlerinin farkı. Bana açıklayabilir misiniz?''
''Bir Fransız kendine Fransız der ama biz ona Fransız deriz. Bir matabele de kendisine en de böyle der. Biz ona matabele diyebiliriz.''
Ha diye başını salladı Henry. ''Konuştukları dil de sindebele, öyle mi?''
''Öyle. Aslında matabele sözü bağımsızlıktan bu yana biraz sömürge günlerini hatırlatan bir anlam da kazandı.'' Rahatça konuşmayı sürdürdüler. Sonunda Craig lokantada müşteri olarak bir tek kendilerinin kaldığını görünce şaşırdı. Garson elinde hesapla tepelerinde dolaşıyordu. ''Söylemeye çalıştığım şu'' diye sözü toparlamaya çalıştı Craig. ''Sömürgecilik Afrika'ya bir takım değer kavramları empoze etmiş. Afrika onları reddedecek ve kendi özüne dönecektir.''
''Ve belki de böyle olunca daha mutlu olacaktır.'' dedi Henry Pickering. ''Eh Craig, doğrusu maaşını hak ettin. Tekrar oraya döneceğine gerçekten sevindim. Yakında o alandaki en başarılı ajanımız olacağını tahmin ediyorum. Ne zaman dönüyorsun?''
''New York'a yalnızca çekimi almaya geldim.''
Henry Pickering güldü. O tatlı, boğuk gülüşüyle güldü. İmalarını balyozda yapıyorsun. Bir de direkt talepte bulunsan, Tanrı korusun bizi.
Hesabı ödeyip ayağa kalktı.
Bankanın avukatı bekliyor. Önce tüm ruhunu ve benliğini ipotek edeceksin. Sonra da ben karşılığında sana 5 milyonu çekme hakkını vereceğim.
Limuzinin içi sessiz ve serindi. Arabanın süspansiyonu da New York caddelerinin tüm kusurlarını ütülemeyi başarıyordu.
Şimdi de Saleyen'in başavcı konusunda vardığı sonuç hakkında ayrıntı ver, dedi Henry.
Şu anda başavcı için, hatta belki asilerin lideri için bir başka seçenek düşünemiyorum.
Henry bir an sessiz kaldı, sonra General Fungabera'nın harekete geçmek istememesini nasıl yorumluyorsun, dedi.
O tedbirli bir adam, bir Afrikalı, acele etmez. Her şeyi derinlemesine düşünür, ağını dikkat örer. Ama harekete geçtiği zaman sanıyorum hepimiz ne kadar hızlı ve kesin davrandığına şaşacağız.
General Fungabera'ya elinden gelen yardımı yapmanı istiyorum. Tüm desteğini ver lütfen, Craig.
Tungata'nın eskiden arkadaşım olduğunu biliyorsun.
Sadakat duygun mu yaralanıyor?
Eğer suçluysa sanmıyorum.
İyi, yönetim kurulumuz şimdiye kadarki başarılarından çok etkilenecek. Maaşını yılda 40.000'den 60.000'e çıkarma yetkim de var.
Harika, diye sırıttı Craig. 5 milyonun faizini öderken çok işime yarar. Taksi Craig'i rıhtımın kapısına getirdiğinde ortalık hala aydınlıktı. Manhattan'ın kirli havası güneşin yatık gelmesi yüzünden güzel, mor renkli bir sise dönüşmüştü. Gri beton kulelerin silüeti yumuşuyordu böyle olunca. Craig güverteye adımını atarken tekne ayağının altında eğildi, kaptan yerindeki kişiyi uyandırdı.
''Ash!'' Craig şaşırmıştı. ''Ash Levy, çabalayan yazarların peri prensesi.'' ''Yavrum!'' Ash güverte indi. Bekleyemedim. Hemen sana gelmek istedim.
Duygulandırdın beni. Craig'in sesi asit gibi acıydı. Ne zaman yardımına ihtiyacım olmasa 4 nala gelirsin.
Ash Levy bu sözlere aldırış etmedi. Elini Craig'in omuzuna attı. Okudum. Bir daha okudum. Sonra kaldırıp kasama kilitledim.
Sesi alçaldı.
Harikulade.
Craig bir sonraki sistemini erteleyip Ash'in yüzüne baktı. O yüzde bir sahtelik aradı. Sahtelik yerine altın çerçeveli gözlüğün gerisindeki gözlerin duygusal gözyaşlarıyla çelik rengine dönüşmüş olduğunu gördü.
Ömründe yazdığın en güzel şey bu, Craig.
Daha 3 bölüm.
Ama yüreğim hesaplandı.
Epey perdahlanmak ister.
Senden kuşku duymuştum, Craig. Buna itiraf etmem gerek. Bir kitap daha yazacak malzemen kalmadığını düşünmüştüm. Ama bu dayanılır gibi değil. Birkaç saattir burada oturuyor, aklımdan o satırları hatırlıyorum. Bazı yerlerini ezbere tekrarlayabilirim.
Craig ona dikkatle baktı. Belki o gözyaşları denizin yansıtmasının bir oyunuydu. Ash gözlüğünü çıkardı, burnunu gürültüyle sümkürdü. Yo, yaşlar gerçekti. Ama Craig yine de inanmakta zorluk çekiyordu. Emin olmasını sağlayacak bir tek kesin deney vardı.
O kitap için bana avans verir misin, Ash?
Artık paraya ihtiyacı yoktu ama emin olmaya ihtiyacı büyüktü.
Ne kadar gerekli, Craig? 200.000 yeter mi?
Gerçekten beğenmişsin o halde. Craig yavaşça içini çekti. Yazar milletinin o ebedi kuşkuları bir an için dağılınca böyle rahatlardı işte.
Gel bir içki içelim, Ash. Daha iyisini yapalım, dedi yayıncısı. Gel sarhoş olalım.
Craig dümenin başına oturup ayaklarını yüksek bir yere dayadı. Elindeki kadehte damlaların elmas gibi parıldayışını seyretti. Artık Ash Levy'nin kitabı övüşünü dinlemiyordu bile. Zihni başka yerlerde gezinmekteydi o sıra. İnsana tüm şansın aynı anda gülmemesi daha iyi diye düşünüyordu. Aralıklı olarak birer birer gelirlerse her birinin tadını çıkarmak daha iyi olurdu. Tüm zevkler aynı anda yağıyordu üstüne. Kingsley'ini düşündükçe burnuna matabele çaylarının kokusu geliyordu. Zambezi sularını hatırladı. Çalıların arasında o koca gövdenin çıkardığı hışırtıları duyar gibi oldu. İlk 3 bölümün peşinden akıp gelecek 20 bölümü düşündü. İşaret parmağı hevesle kıvrıldı. Acaba şu anda dünyanın en mutlu adamı ben miyim diye merak etti. Birden hatırladı. İnsan mutluluğun tadını ancak onu bir başkasıyla paylaşarak çıkarabilirdi. İçindeki boşluğu hissetti. O benekli gözleri, o genç ağzı düşünürken içini bir melankoli duygusu kapladı.
Bunları onlara anlatmak istiyordu. O üç bölümü ona okumak istiyordu. Afrika'da Celia'nın olduğu yerde olmayı tüm ruhuyla özlediğini fark etti. Craig, Job Daniels'ın kullanılmış taşıtlar garajında elden düşme bir Land Rover buldu. Job'un arabayı öven dırdırına kulaklarını kapatıp motorun sesini dinledi. Tempo pek aman aman değildi ama motordan vuruş ve tokat sesi gibi sesler gelmiyordu. Ön teker transmisyonu iyiydi, fren sağlam tutuyordu. Kent içinde deneme turu yaparken susturucunun kutusu fırlayıp düştü ama arabanın geri kalanı parçalanmadı. Bir zamanlar eski Land Rover'ını bir hafta sonu içinde tümden söküp yeni baştan monte etmek zorunda kalmıştı. Bunu da kurtarabileceğini biliyordu. Jock'un fiyatını bağıra çağıra $1000 indirdi. Yine de kazık yemiş oldu ama acelesi vardı. Yatı satarken elinde kalan her şeyi Land Rover'a yükledi. Bir bavul dolusu giyecek, bir düzine kadar en sevdiği kitaplar, pirinç kasnaklı bir deri bavulda da aile günlükleri. Bagajının en ağır parçası oydu. Kendine kalan tüm miras bu günlüklerdi. Bavunun bıraktığı tek şey, milyonlarca dolarlık emlak. Rollins hisseleriyle birlikte ihtiyarın büyük oğlu Douglas'a, yani Craig'in dayısına kalmıştı. O da hepsini satmış, Avustralya'ya göçmüştü. Ama yine de o eskiden kalma yazılar hazinelerin en büyüğüydü. Onları okumak Craig'e bir tarih duygusu, soyundan gelen bir gurur veriyor, güven yaratıyordu. Bir çağı böylesine iyi anlamak sayesinde oturup kitap yazabiliyor, üne ve paraya kavuşuyordu. Ayrıca başarı duygusuna da kavuşuyordu. Hatta Rollins'ın kendisi bile ona bu eski kağıtlar sayesinde geri gelmişti. Acaba bu Kingsley'in yolunu kaç kere gidip gelmişimdir diye merak etti kendi kendine. Ama hiçbir seferi böyle olmamıştı. Hiçbir seferinde oranın patronu değildi kendisi. Ana kapının hemen dışında durdu, kendi toprağına ilk defa ayağıyla basmak istedi. Toprağına bastı, durdu. Çevresindeki altın otlaklara, akasya ağaçlarına, ilerideki gri mavi tepelere, hepsini örten masmavi çanak gibi gökyüzüne baktı, dua edercesine diz çöktü. Takma bacağının hala zorluk çıkardığı tek hareket buydu. Yerden iki avucuna biraz toprak aldı. Toprağın rengi de yetiştireceği sığırlar gibi al aldı. Göz kararıyla avucundaki toprağı ikiye böldü. Onda biri kadarını tekrar yere döktü. ''Bu senin %10'un Peter Fungavera'' diye fısıldadı kendi kendine. ''Ama bu kalanı benim. Onu ömür boyunca koruyup seveceğime yemin ederim. Tanrı şahidim olsun.'' Oynadığı bu tiyatro nedeniyle kendini biraz çocuksu hissedip utandı, toprağı döktü. Ellerinin tozunu pantolonunun gerisine silip tekrar Land Rover'a bindi. Eve varmadan önceki tepelerin eteğinde ince uzun bir gölgenin ileriden kendisine doğru yürümekte olduğunu gördü. Adamın sırtına yıkanmamış bir battaniye atılmıştı. İçinde yalnızca kalçasına bağladığı bez vardı. Kavga değneklerini sırtında taşıyordu. Ayaklarına eski oto lastiklerinden kesilmiş sandaletler giymişti. Küpeleri asit kavanozlarının plastik kapaklarına boncuk geçirilerek yapılmış, kulak memelerini normal boyunun 3 katı kadar uzatmıştı. Önünde renkli keçilerden küçük bir sürüyü gütmekteydi. Craig onu seni görüyorum ağabey diyerek selamladı. İhtiyar sarı dişlerini göstererek sırıttı. Craig'i tanıdığını ve selamını aldığını belli etti. ''Seni görüyorum Nikosi.'' Craig'in daha önce buradaki gecekonduların önünde otururken görüp konuştuğu ihtiyardı bu. ''Yağmur ne zaman yağacak?'' diye sordu Craig ona. Bir yandan da tam böyle bir karşılaşma için satın aldığı bir paket sigarayı uzattı. Afrika'da her tür ciddi konuşmanın ön sözü sayılan o soru-cevap sohbetine girdiler. ''Adın nedir ihtiyar?'' İhtiyar sözü buralarda bunamışlık imasından çok bir saygı ifadesi sayılıyordu. ''Bana Şadraç derler.'' ''Söylesene Şadraç, bu keçilerin satılık mı?'' Craig bu sözü uzun girizgahlarla nezaketini kanıtladıktan sonra sorabilmişti ancak. Şadraç'ın gözlerine hemen bir kurnazlık ifadesi gelip yerleşti. ''Bunlar çok iyi keçiler.'' dedi. ''Onlardan ayrılmak, kendi çocuklarımdan ayrılmak gibi gelir bana.'' Shadrach Kingsley'inde oturan gecekondu halkının kabul edilmiş lideri ve sözcüsü sayılıyordu. Craig onun kanalıyla diğerlerinin hepsiyle de ilişki kurabileceğini anladı ve rahatladı. Günler sürecek yorucu ve yıpratıcı görüşmelerden kurtulmuş olacaktı böylelikle. Ama Shadrach'ı pazarlık yeteneğini gösterme fırsatından mahrum edemezdi yine de. Acele ettirerek ona hakaret de edemezdi. Bu yüzden pazarlıklar iki gün sürdü. Bu arada Craig eski konuk köşkünün damını bir tente beziyle kapattı, çalınmış pompanın yerine bir Lister dizel koyup eve su çekmeyi başardı. Yeni aldığı kamp yatağını boş evin bir köşesine yerleştirdi. Üçüncü gün satış fiyatı kararlaştırıldı. Craig de kendini yaklaşık 2000 keçinin sahibi durumunda buldu. Satıcılara paralarını nakit olarak ödedi. Her kağıt parayı, her bozuk parayı onların avucuna teker teker saydı. Sonra meleyip duran servetini 4 kiralık kamyona yükledi. Bulawayo mezbahasına yolladı. Bu arada piyasayı mahvetti. Fiyatların yarıya inmesine yol açtı. Kendisi de 10.000 dolara yakın para yatırdı. Bu alışverişten %50 zarar etti. İşe yaman başladık diye sırıttı. Haber yollayıp Shadrach'ı çağırdı. Söylesene ihtiyar, sığırdan anlar mısın? Bu soru bir Polinezyalıya balıktan anlar mısın demek ya da bir İsviçreliye hiç kar gördün mü demek kadar gülünçtü. Shadrach gücenmiş gibi doğrulup dikleşti. Ben şu boydayken diye dizinden aşağı bir yeri işaret etti. İneğin memelerinden sıcak sütü kendim emerdim. Bu boya gelince bu sefer eli diz kapağına yükseldi. 200 sığır bana emanet edildi. Buzağılar analarının rahmine yapışınca onları bu ellerimle çıkardım. Yağmurda ahırları su basınca bu omuzlarımda taşıdım. Bu boya gelince 55 santim daha yükseldi. Bir diş arslan öldürdüm bıçağımla, sürüme saldırdı diye. Craig sabırla dinliyordu. Sonunda hikaye taksit taksit Shadrach'ın omzuna kadar geldi, orada durdu. ''Ve sen de bana sığırlar hakkında ne biliyorsun demeye cesaret ediyorsun ha?'' dedi. Bu sefer Craig konuştu. ''Yakında bu otlaklarda öyle güzel sığırlar otlatacağım ki onlara bakmak gözlerini yaşlarla dolduracak. Getireceğim boğaların sırtları güneşte parlayan sular gibi parlak olacak.'' Hörgüçleri sırtlarında ulu dağlar gibi yükselecek. Rüzgarlar kurak toprağın tozunu kaldırdığında yürürlerken husiyeleri ağırlıktan yerlere değecek. Ho dedi Shadrach. Bu onlarda şaşkınlık ünlemiydi. Craig'in niyetleri de şiirsel ifadesi de pek etkilemişti onu. Sığırdan iyi anlayan bir adama ve onun bulacağı adamlara ihtiyacım var dedi Craig bu sefer. Shadrach 10 adam buldu. Gecekondu ailelerinden 20'sini seçti. Hepsi güçlü kuvvetli, hepsi istekliydi. Ne saçmalayacak kadar genç, ne yorulacak kadar yaşlı. Shadrach nefretle, ''Ötekiler maymun soyundan gelen hırsız maşonaların sığır arakçıları'' dedi. ''Onları toprağımızdan def ediyorum, emri verdim.'' Craig bu sahiplenme çoğuluna gülümsedi ama Shadrach emredince ötekilerin söz dinlemesinden etkilenmişti. Shadrach işe aldı, herkesi üstün körü onarılmış küçük köşkün önündeki alana topladı. Onlara geleneksel giyayı sundu. Matabele komutanları bile savaşçılarını çatışmadan bir önceki gece bu kan tutuşturan söylev ve mimiklerle coşturuyorlardı. ''Beni tanırsınız.'' diye bağırdı. ''Büyük büyük büyük annemin, koca kral Lobengula'nın kızı olduğunu bilirsiniz. Rüzgar gibi giden kralın.'' Ehe! Toplantının ruhuna girmeye başlamışlardı bile. Kral soyundan gelme bir prens olduğumu doğru dürüst bir dünyada olsa, 1000 kişinin indu nasıl olacağıma, saçlarıma kuş tüyleri, kalkanıma öküz kuyrukları takacağımı biliyorsunuz. Kavga değneklerini havada bir çevirdi. Ehe! Craig onların yüzünde gerçek bir saygı ifadesi gördü. İhtiyarı çok tuttukları belliydi. Doğru seçimi yaptığı için sevindi. ''Şimdi'' dedi Shadrach, ''buradaki bu genç Nikosi'nin bildiği ve uzak görüşlülüğü sayesinde gerçekten Induna oldum. Ben Kingsley'nin Indunasıyım.'' Çiftliğe King'i Ling'i diyordu. ''Sizler de benim Amadudalarım, seçilmiş savaşçılarımsınız.'' ''Ehe!'' diye kabullendiler, çıplak ayaklarını güm güm yerlere vurdular. ''Şimdi şu beyaz adama bakın, belki onu genç ve sakalsız görüyorsunuz.'' Ama bilin ki o Bavu'nun torunu, Takataka'nın da torununun çocuğudur.
Ho diye soludu Şadraç'ın savaşçıları. Bu isimler sihir gibi etkilemişti onları. Bavu'yu kendileri de tanımışlardı. Sir Ralph Ballantyne ise yalnızca bir efsaneydi. Taka Taka adı ona Matabele isyanında o kadar başarıyla kullandığı makinelinin sesinden ötürü verilmişti. Craig'e bambaşka gözlerle bakıyorlardı. Evet diye sürdürdü sözlerini Şadraç. Evet, bakın ona. Çete savaşının korkunç izlerini taşıyan bir savaşçı o. Korkak, ırz düşmanı maşonalardan yüzlercesini öldürdü. Craig gözlerini kırpıştırarak inanmaz bakışlarla bakıyor, Şadraç'ın bu şiirsel nutkunu dinliyordu. Hatta cesur, aslan yürekli Matabelelerden de kendisine saldıranları öldürdü. Şimdi artık onu bir erkek olarak tanıyın, bir çocuk olarak değil. Ehe diye bağırırken Craig'in kendi soylarından adam öldürmesine pek de alınmış değillerdi. Bilin ki o buraya sizleri keçi güden karılar olmaktan kurtarıp yine eskisi gibi gururlu sığırtmaçlar yapmak için geldi. Çünkü... Şadraç sözlerinin etkisini arttırmak için kısaca durakladı, devam etti. Yakında bu otlaklar üzerinde otlayan öyde inekler göreceksiniz ki onlara bakmak gözlerinizi yaşlarla... Craig Shadrach'ın kendi sözlerini harfi harfine tekrarladığını fark etti. Okuyup yazmayı bilmeyenlere özgü o olağanüstü bellek onda da vardı. Sözlerini bitirirken havaya sıçradı, savaş değneklerini birbirine çarptı, herkes onu çılgınca alkışladı, sonra beklenti dolu gözlerle Craig'e baktılar. Craig onların karşısında ayağa kalkarken üstesinden gelmesi zor bir gösteriydi diye düşünüyordu. Alçak sesle o müzik gibi sindebele dilinde konuştu. Sığırlar yakında gelecek. Onlar gelmeden yapılacak çok iş var. Hükümetin çiftlik işçileri için saptadığı ücreti biliyorsunuz. Onu ödeyeceğim. Hepinize ve ailelerinize de tayın bedeli vereceğim. Bu sözler pek de alkışlanmadı. Buna ek olarak Craig durakladı. Her hizmet yılınız olduğunda size güzel genç bir inek vereceğim. Kingi Lingi otlaklarında onu otlatmanıza hak tanıyacağım. Büyük boğalarımla çiftleştirip size güzel buzağılar doğurmalarına da hak tanıyacağım. Ehe diye bağırdılar, ayaklarını sevinçle yerlere vurmaya başladılar. Sonunda Craig iki elini havaya kaldırdı. Aranızda benim malımı çalmaya kalkanlarınız olabilir. Ya da serin bir gölgelik bulup günü çalışarak değil, uyuyarak geçirmeye heveslenen olabilir. Onlara öfkeyle baktı. Hepsi biraz sindiler. Bakın, bu zeki hükümet insanın insana tekme vurmasını yasak etti. Ama sizi uyarıyorum. Ben sizi ayağımı kullanmadan da tekmeleyebilirim. Eğildi hızlı bir hareketle, takma ayağını yerinden çıkarıverdi. Elinde tutarak onların karşısında dikildi. Ağızları açık bakıyorlardı. Bakın, bu benim kendi ayağım değil. Yüzlerindeki ifade hastalıklı bir hal almaya başlıyordu. Sanki korkunç bir sihir gösterisiyle karşı karşıyaydılar. Yerlerinde sinirli sinirli kıpırdanıp kaçma fırsatı aranmaya başladılar. Craig bağırdı. Bu yüzden de yasaya karşı gelmeden kimi istersem tekmeleyebilirim. İki kere sıçradı, elindeki ayağı en yakınındaki adamın kıçına savuruverdi. Sessizlik bir an daha sürdü, sonra içlerindeki şaka anlayışı su yüzüne çıktı. Gözyaşları yanaklarında izler bırakana kadar güldüler. Çemberler oluşturup elleriyle kendi kafalarını yumrukladılar. Birbirlerini kucakladılar. Kahkahalardan soluk soluğa kaldılar. Kıçına tekme yiyen bahtsızın çevresine toplandılar. Bağıra güle ona takıldılar. Şadraç tüm prens kasılmalarını bir kenara bıraktı. Toz toprağın içine yere yıkıldı. Debelene debelene dakikalarca güldü. Craig onları sevgiyle seyrediyordu. Kendi halkı oluvermişti hepsi. Tabii aralarından ayıklama yapmak zorunda kalacaktı. İyileri bile zaman zaman elbette ki onun zekasını, iradesini, sabrını sınayacaklardı her Afrikalı gibi. Ama zaman zaman da birbirine yakın bir ailenin üyeleri gibi olacaklardı. Onları seveceğinden emindi. En önemlisi tel örgülerdi. Sınır diye bir şey kalmamıştı. Miller boyunca dikenli tel eksikti, herhalde çalınmış olmalıydı. Craig yenisini almaya kalkıştığı zaman eskilerinin neden çalındığını anladı. Matabele Land'da böyle bir mal satılmıyordu. Bu yöreye dikenli tel için ithal permisi de verilmiyordu.
Çiftçiler Kooperatifi müdürü ona Zimbabwe'de çiftçilik yapma zevkini paylaşmaya hoş geldiniz dedi. Birileri 1 milyon dolarlık akide şekeri ve sütlü çikolata permisi çıkarmayı becermiş. Ama dikenli teli çıkarabilen yok. Öf tanrı aşkına, Craig çaresizdi. Çit çekmem şart, onsuz sığır besleyemem. Ne zaman mal gelir size?
Orası Harare'deki Ticaret Bakanlığı'nın bir küçük memuruna bağlı diye omuz silkli müdür.
Craig üzgün üzgün Land Rover'ına dönerken birden aklına bir fikir geldi.
Telefonunuzu kullanabilir miyim diye sordu müdüre.
Peter Fungabera'nın kendisine verdiği özel numarayı çevirdi. Kim olduğunu açıkladıktan sonra bir sekreter telefonu bağladı.
Peter, büyük bir sorunumuz var.
Sana nasıl yardımcı olabilirim?
Craig anlattı. Peter kendi kendine mırıldanarak not aldı.
Ne kadar lazım?
En azından 1200 kangal.
Başka şey lazım mı?
Şu anda değil. Ha evet, seni rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ama Peter, ben Sally Ann'i bulmaya çalışıyorum. Telefonu cevap vermiyor. Telgraflar da cevapsız kalıyor.
Beni 10 dakikaya kadar ara diye emir verdi Peter Fungabera.
Craig aradığı zaman ona
Sally Ann yurt dışında dedi. Anladığıma göre ses nasıyla Kenya'ya uçmuş. Masai Mara'da Kichwa Tembu diye bir yerdeymiş.
Ne zaman döneceğini biliyor musun?
Hayır ama ülkeye girer girmez sana haber veririm.
Craig adamın kolonun Zimbabwe dışındakileri bile izleyebilecek kadar uzanmasına hayran kalmıştı. Besbelli Sally Ann dikkat edilecek kimseler listesinde bir isimdi. Birden aklına herhalde kendisinin de o listede olduğu geldi. Sally Ann'in Kichwa Tembu'ya neden gittiğini biliyordu tabii. 2 yıl önce Craig de ziyaret etmişti o harika safari kampını. Kampın sahipleri olan Geoff ve Jory Kent'in davetlisi olarak. Bu mevsimde kamp çevresindeki zengin buffalo sürüleri yavrulamaya başlardı. Yavruları yemeye çalışan predatörle onları korumaya çalışan analar arasındaki savaş Afrika'nın en görülmeye değer olaylarından biriydi. Sally Ann de Nikon'uyla orada hazır olacaktı. Kingsley yine dönerken postaneye uğradı. Nairobi'deki Abercrombie ve Kent'in bürosu kanalıyla telgrafını çekti.
''Bana Zambezi suları için birkaç fikir getir. Stop. Av devam ediyor mu?'' soru işareti. ''Selam, Craig.''
3 gün sonra bir kamyon konvoyu Kingsley'nin bulunduğu tepeye tırmandı. 3. Tugay'dan askerler 1200 kangal dikenli teli indirip damsız traktör garajlarına yerleştirdiler.
''Ödenecek fatura var mı?'' diye sordu Craig çavuşa, ya da imzalayacak belge.
Adam bilmiyorum diye karşılık verdi. Bana yalnızca bunları buraya getirmem emredildi. Ben de getirdim.
Craig boş kamyonların tepeden aşağıya inişini seyrederken midesine bir yumru oturmuştu.
Faturanın asla gelmeyeceği içine doğuyordu. Burası Afrika'ydı. O da biliyordu bunu. Peter Fungabera'yı kendine düşman etmenin sonuçlarını da düşünmek bile istemiyordu. 5 gün boyunca matabeleleriyle birlikte yarı beline kadar çıplak, ellerinde koruyucu kalın deri eldivenler deli gibi çalıştı. Tüm ağırlığıyla teli tutacak direklere yüklendi, adamlarıyla birlikte halk şarkıları söyledi ama bu arada midesindeki o vicdan yumrusu hep varlığını korudu. Dayanamaz olmuştu. Çiftlikte hala telefon yoktu. Arabaya binip Bulawayo'ya sürdü. Peter'i meclis binasında buldu.
''Sevgili Craig, pirayı deve yapıyorsun gerçekten. Levazım subayı daha faturayı çıkarmadı da ondan yollamadım. Ama eğer için daha rahat edecekse sen bana bir çek yolla, işi hemen kapatayım. Ha Craig, çek hamiline yaz, olmaz mı?''
10. ayrımın sonu. Sayfa 123.